Ayrım 34. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 314. Bütün bunlar belki küçük ve önemsiz görünür. Hatta bunları sıralamam bile küçüklük sayılır ilk bakışta. Ama bizim kuşak işte bütün bu küçük küçük şeylerle o çok değerli ve bir daha yerine getirilemeyecek zamanları sersemce boşuna harcadı. O yıllarda her yolculukta doldurduğum bildirimleri, vergi bildirimlerini, döviz kağıtlarını, sınır geçme kağıtlarını, ikamet tezkeresi, çıkış izni, varış ve gidiş bildirimi için doldurduğum sayısız kağıdı bir hesaplasam, konsoloslukların ve dairelerin bekleme odalarında nice saatler beklediğimi, güler yüzlü ya da somurtkan, canı sıkkın ya da öfkeli kaç memurun önünde boyun büküp oturduğumu, sınırlarda ne çok aramaya ve sorguya katlandığımı bir düşününce, yüzyılımızda insan onurunun ne çok kayba uğradığını daha iyi anlarım. Oysa gençliğimizde bizim yüzyılı özgürlük yüzyılı, yarınki dünya kardeşliğinin yeni bir dönemi diye hayal etmiştik. Bir işe yaramadığı kadar manevi olarak da alçaltan bütün bu rahatsızlıklar yüzünden verimimiz ve düşünce yapımız ne büyük kayıplara uğramıştır. Çünkü o yıllarda hemen hepimiz düşünce yanı yüklü kitaplardan çok resmi tüzükleri okurduk. Yabancı bir ülkeye varınca bir zamanlar olduğu gibi ilk gidilen yer müzeler ve güzel kırlar değil bir konsolosluk ya da bir polis bürosu olurdu. Çünkü hemen izin almak gerekiyordu. Bir zamanlar bir araya gelince Baudelaire'in şiirlerinden söz açıp çeşitli sorunları çözümlemek için aşırı bir istek göstermiş olan bizler, şimdi döviz permileri, sürekli bir vize mi yoksa turist vizesi mi istesek diye görüşüyorduk. Son yıllarda bir konsoloslukta küçük bir kadın memurla tanışmak daha az bekleteceğinden Toscanini ya da Roland'la dostluk kurmaktan daha önemli olmuştu. Özgür doğmuş bizler, kişinin özne değil nesne olduğunu ve insanoğlunun hakkı diye bir şey kalmayıp her şeyin sadece resmi makamların lütfuna bağlı bulunduğunu gittikçe daha iyi öğreniyorduk. Özgür zamanlarda düşünü gördüğümüz Dünya Cumhuriyeti yurttaşı olduğumu hala sanan ben, bugün pasaportumu dolduran o bir sürü damgaya, bir suçlama belgesi, bütün sorgu ve aramalara birer küçültme gözüyle bakmaktan kendimi kurtaramadım. İnsan ömrünün bir zamanki paranın değerinin düşmesinden daha da hızlı değerini yitirdiği günümüzde, bütün bunların küçük küçük şeyler, yalnızca küçük şeyler olduğunu bilmiyor değilim. Ama iki savaş arasında dünyamızın tutulduğu ahlak ve ruh bozukluklarına günün birinde iyi bir teşhis koyabilmek için bu küçük küçük belirtileri iyi yakalamak gerekir. Belki de önceleri pek şımartılmıştım. Belki de son yıllardaki sertçe yön değiştirmeler benim aşırı duygululuğumu yavaş yavaş ama iyice belirginleştirdi. Ayrıca sürgünün her biçimi kaçınılmaz bir denge bozukluğuna yol açar aslında. Bunu anlamak için sürgünü yaşamak gerekir. Kendi topraklarına ayak basamayan insan dik duruşunu yitirir, güvensizleşir. Hatta kendi kendisine karşı güvenini yitirir. Yabancı kağıtlarla ve pasaportlarla yaşamak zorunda bırakılalı beri, kendi benliğimle aramda pek bir bağlantı kalmadığını açığa vurmaktan çekinmeyeceğim. Kendimi bildim bileli, benim olan kimliğimin bir parçası bir daha düzelmemek üzere yıkılmış bulunuyor. Yapımın gerektirdiğinden de çekingen oldum. Bir zamanların kozmopolit kişisi ben, bugün yabancı bir ulusun havasını her soluk alışımda olağanüstü bir minnet duymam gerekir sanmaktan hiç kurtulamıyorum. Rahat kafayla düşündüğümde bütün bunların saçmalığını bilmiyor değilim elbette. Ama sağduyu insanın içini kaplayan duygulara karşı ne zaman bir şey yapabildi? Hemen hemen yarım yüzyıl boyunca yüreğimi dünya yurttaşı olarak atması için yetiştirmemin bana hiç yardımı dokunmadı. Hayır, hiçbir işe yaramadı. Pasaportumun 58 yaşımda elden gittiği gün, yurtsuzluğun bir karış topraktan dolfusli kayıplara yol açtığını anladım. Ama bu güvensizlik duygusu yalnızca bende değildi. Tedirginlik yavaş yavaş bütün Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı. Hitler, Avusturya'ya saldıralı politika ufku kararmıştı. Kendi yurtlarının barışta yaşaması için, Hitler'in işini kolaylaştırmak olan İngilizleri şimdi bir düşüncedir almıştı. 1938'den beri Londra, Paris, Roma, Brüksel'e kadar bütün kentlerde, hatta köylerde, ne kadar kıyı bucakta ve uzakta olsalar da, bütün konuşmalar savaş önlenebilir mi ya da nasıl önlenebilir ve hiç değilse nasıl geciktirilebilir sorusuna takılıp kalıyordu. Avrupa'da savaş korkusunun gittikçe arttığı o ayları gözümün önüne getirince gerçek güven duyulan gün sayısının 2 ya da 3'ü geçmediğini görürüm. O 2-3 günde bulutlar uzaklaşacak, yeniden barış içinde eskiden olduğu gibi yaşanacak diye son bir umuda kapılmıştık. Ama bunun da utanç verici bir yanı vardı. Çünkü o 2-3 gün şimdi yakın tarihin en kötü sayfaları dediğimiz günlerdi. Chamberlain'le Hitler'in Münih'te buluştuğu günler. Chamberlain'le Daladier'in el sıkışıp Hitler ve Mussolini karşısında teslim bayrağını çektiği o buluşmayı bugün kimsenin pek hatırlamak istemeyeceğini biliyorum. Ama burada gerçeklere, belgeleriyle bağlı kalmak istediğimden, o 3 günü İngiltere'de yaşamış olan herkesin eşsiz bulduğunu açıklamam gerekiyor. 1938 Eylül'ün son günlerinde durum umutsuzdu. Chamberlain, Hitler'e yapmış olduğu ikinci uçuştan yeni dönmüş, olanları da birkaç gün sonra herkes öğrenmişti. Chamberlain, Hitler'in daha önce Berchtesgaden'de kendisinden istediklerinin hepsine pek iyi demek için Godesberg'e gitmişti. Ama Hitler'in birkaç hafta önce %100 yeter buldukları, şimdi onun her şeyi ele geçirmek isterisini karşılamıyordu. Yatıştırma ve bir daha ve bir daha dene politikası acınacak kadar boşuna gitmişti. İngilizlerin iyimserlik politikası sona ermişti. İngiltere, Fransa, Çekoslovakya ve Avrupa Hitler'in aşırı istekleri önünde dize gelmek ya da silahla karşı çıkmaktan birini seçmek zorundaydı. İngiltere son derece kararlı görünüyordu. Silahlanma hazırlıkları artık gizlenmeyip açıkça ve gösterircesine ortaya döküldü. İşçiler Londra'nın göbeğinde Hyde Park'ta, Regent's Park'ta, özellikle Alman elçiliğinin karşısındaki bahçede bomba saldırılarından korunmak için sığınaklar kazdılar. Donanma savaş durumuna getirildi. Genelkurmay subayları Paris ile Londra arasında mekik dokuyup son önlemleri gözden geçirdi. Amerika'ya işleyen gemiler gecikmeden canlarını güvene almak isteyen yabancılarla dolup taştı. 1914'ten beri İngiltere'nin böylesine uyandığı görülmemişti. İnsanlar daha ciddi, daha düşünceli yürür olmuştu. Evlere, kalabalık sokaklara bakanlar, bütün bunlar yarın bombalarla yerle bir edilmeyecek mi diye düşünüyordu. Kapalı kapıların arkasında oturmuş insanlar hiçbir radyo haberini kaçırmıyordu. Gözle görülmese de iyice duyulan müthiş bir sinir gerginliği her an herkesi sarmakta, ülkeye yayılmaktaydı. Sonra parlamentonun o tarihsel oturumu yapıldı ve Chamberlain, Hitler'le bir anlaşmaya varmayı bir kez daha denediğini, iyiden iyiye tehlikeye girmiş barışı kurtarmak için Almanya'nın neresinde dilerse kendisini göreceğini, üçüncü kez önerdiğini bildirdi. Bunun yanıtı henüz alınmış değildi. Oturumun tam ortasında Hitler'le Mussolini'nin Münih'te bir buluşmayı uygun gördüğünü bildiren o telgraf geldi ve dramatik sahnelere yol açtı. İngiliz parlamenterlerin bir an için İngiliz tarihinde hemen hemen ilk olarak sinirleri bozuldu. Milletvekilleri ayağa fırlayıp bağırıştılar, alkışladılar. Dinleyici tribünlerinden sevinç çığlıkları yükseldi. Bu görmüş geçirmiş yapı şu andakine benzer bir sevinç boşalması ile yerinden sarsılmış değildi. İnsancıl bakımdan eşsiz bir gösteriydi. Barışın yine de kurtarılabilmiş olmasından duyulan içten heyecan, İngilizlerin her zaman pek ustaca korumasını bildikleri davranışları ölçülülüğü aşmıştı. Ama bu sevinç boşalması politik açıdan büyük bir yanılgıydı. Parlamento ve ülke bu çılgınca sevinç gösterisiyle savaştan nasıl tiksindiğini, barış uğruna her şeyi göze almaya can attığını, bağlılıklarını, hatta onurunu gözden çıkarabileceğini açığa vurmuş oluyordu. Chamberlain'in alın yazısı önceden belliydi. Münih'e barışı kurtarmak için değil, yalvararak elde etmek için gidiyordu. Ama onu nelerin beklediğini o sırada kimse bilmiyordu. O sırada herkes ne saklayayım ben de Chamberlain Münih'e boyun eğmeye değil pazarlığa gidiyor sanıyordu. Sonra meraktan çıldırtan 2-3 gün geçti. bütün dünya soluğunu tutmuş bekliyordu. Parklarda sığınaklar kazılıyor, silah fabrikaları harıl harıl çalışıyor, savunma bataryaları yerleştiriliyor, Londra'dan çocukların uzaklaştırılması düşünülüyor ve gizli kapaklı hazırlıklar yapılıyordu. İnsanlar bütün bunları hem anlamıyor hem de hangi amaç için yapıldığını biliyordu. Sonra yine sabah, öğle, akşam oldu ve gece radyoya kulak vermek, gazeteleri beklemekle geçti. Evet ya da hayır yanıtını bekleyişle geçen o korkunç sinir bozucu saatler 1914 Temmuz'unda olduğu gibi birbirini kovaladı. Ve sonra birden iyice alçalmış olan bulutlar sert bir rüzgar esmişçesine dağıldı, yürekler rahatladı, insanların içine bir ferahlık geldi. Hitler'le Chamberlain ve Daladier'le Mussolini'nin tümüyle anlaştıkları haberi gelmişti. Hatta hepsi bu kadar da değildi. Chamberlain, Almanya ile çıkabilecek bütün çatışmaları barış yoluyla ortadan kaldırmayı sağlayan bir anlaşmaya varmıştı. Aslında sıradan ruhsuz bir devlet adamı, sarsılmaz barış isteğiyle kesin bir zafer kazanmışa benziyordu. İlk anlarda bütün yürekler büyük bir borçluluk duygusuyla çarptı. Önce radyolardan başına gelmedik kalmamış bizim kuşağa bir kez daha barışta yaşamak olanağı sağlayan Peace for our time mesajı duyuldu. Bir kez daha kaygılarımızdan sıyrılacak, yeni ve daha iyi bir dünyanın kuruluşuna bir daha katkıda bulunabilecektik. O sıra büyülü barış sözünden başının dönmediğini öne süren varsa yalan söylüyor demektir. Çünkü yenilmiş olarak yurduna dönen bir kişiye zafer alayı hazırlamak kimin aklına gelirdi? Chamberlain Münih'ten döndüğü o sabah, Londra'da kitleler varış saatini dakikası dakikasına öğrenir ve yüz binlerce kişi Croydon Havaalanı'na hiç koşar mıydı? O tarihsel saatte hepimizin sandığı gibi Avrupa barışını ve İngiltere'nin onurunu kurtarmış olan bu adam böylesine candan selamlanır ve çılgınca alkışlanır mıydı? Az sonra gazeteler çıkmıştı. Başka zaman öfkeli bir kuş kafasına benzeyen Chamberlain'in sert yüzünü güvenle gülerken gösteren resimler basılmıştı. Uçağın kapısında duran Chamberlain, ulusuna çok değerli bir armağan olarak getirdiği tarihsel Peace for Our Time belgesini sallıyordu. O sahne sinemaların akşam seanslarında gösterilmişti. İzleyiciler yerlerinden fırlayıp sevinçle haykırıyorlardı. Dünya için başlamak üzere olan yeni bir kardeşlik duygusuyla birbirlerini kucaklayacak gibiydi herkes. O sıra Londra'da ve İngiltere'de bulunmuş olan herkes için eşsiz ve yüceltici bir gündü. Böyle tarihsel günlerde sokaklarda dolaşıp atmosferi daha yakından ve gözlerimle görerek hissetmeyi, zamanın havasını iyice solumayı severim. Parklarda çalışan işçiler sığınak kazmayı bırakmıştı. Çevrelerinde toplanmış insanlar gülüşerek gevezelik ediyordu. Çünkü bu Peace for Our Time'dan sonra sığınaklar bir işe yaramayacaktı. Argo konuşan iki delikanlı, bu sığınaklar Londra'da sayısı çok olmayan helalara dönüştürülse diye şakalaşıyordu. Herkes gülüyordu. İnsanlar fırtına sonrası bitkilerde görüldüğü gibi daha taze, daha canlıydılar. Bir gün öncekinden daha bir dik, omuzları daha yukarıda yürüyorlardı. Başka zamanlar soğukça bakan İngiliz gözlerinde bir sevinç parıltısı vardı. Evler bombalanma korkusundan kurtulalı beri daha aydınlık yüzlü, otobüsler daha süslü olmuş gibiydi. Güneş daha çok aydınlatıyordu. Binlerce kişinin hayatı o bir tek sözcükle daha yücelmiş ve güçlenmişti. Kendimde bir uçarılık, bir hafiflik duyuyordum. Hiç yorulmadan ve gittikçe daha hızlanarak, gittikçe daha rahatlayarak yürüyordum. Yeni güven duygusunun gücü ve sevinci beni de sürüklemekteydi. Piccadilly'nin köşesinde biri bana hızla yaklaştı. Şöyle böyle tanıdığım bir İngiliz hükümet memuru olan bu adam aslında hiç heyecanlanmazdı, sokulgan da değildi. Olağan bir durumda birbirimize rastlamış bulunsaydık, nezaket gereği selamlaşıp geçerdik. Hele durup konuşmak onun hiç aklına gelmezdi. Ama o gün durdu, gözleri ışıl ışıl ve yüzü sevinçten parlayarak bana yaklaşıp "Chamberlain nasıl?" dedi. Kimse ona güvenmedi ama o yine de haklı çıktı. hiç gevşek bırakmadı ve Barış'ı böylece kurtardı. Hepsi de bu duygudaydı. O günlerde benim duygularım da böyleydi. Ertesi günde mutluluk günüydü. Gazeteler hep bir ağızdan bayram ediyor, borsada kurlar çılgınca yükseliyor, Almanya'dan yıllardır ilk olarak yine dostça sesler ulaşıyor, Fransızlar Chamberlain'e bir anıt dikmeyi öneriyordu. Ah, bütün bunlar sönmek üzere olan bir alevin en son parlayışı gibiydi. Hemen ertesi günün birbirini kovalayan ayrıntı haberleri, Hitler'in önünde dize gelişin korkunçluğunu, büyük gürültülerle yardım ve korunma sözü verilmiş olan Çekoslovakya'nın utanç verici bir davranışla feda edildiğini ortaya koyuyordu. Bir hafta sonra ise böylesine dize gelişi bile yeterli saymayan Hitler, daha mürekkebi kurumamış olan anlaşmayı bütün ayrıntılarıyla çiğniyordu. Goebbels'in radyolardaki sesi, İngiltere'nin Münih'te pek kötü duruma düşürüldüğünü hiç çekinmeden bütün dünyaya haykırıyordu. Büyük bir umut ışığı sönmüştü. Ama bu ışık bir iki gün için parlamış olsa da yüreklerimizi ısıtmıştı. O günleri unutamam, unutmak da istemem. Münih'te gerçekten olup bitenleri öğrendikten sonra belki çelişkili görünecek ama İngiltere'de pek az İngilizle görüştüm. Bunun suçu bende. Çünkü onlardan, daha doğrusu onlarla konuşmaktan kaçınıyordum. Oysa onlara her zamandan çok hayranlık duymam gerekiyordu. Kaçıp İngiltere'ye sığınanlara iyi yürekli davranıyor, içten bir acıma ve yardım duygularıyla dolu bir ilgi gösteriyorlardı. Ama onlarla aramıza bir tür manevi duvar dikilmişti. Birimiz bu yanda, ötekimiz karşı yandaydık. Çünkü bizlerin başından geçenler onların başına gelmemişti. Bizler olup bitenleri ve olup bitecekleri anlıyorduk. Onlarsa az buçuk sezdikleri halde anlamaya yanaşmıyorlardı. Verilen sözün söz olduğu, anlaşmanın anlaşma olduğu, sağduyulu ve aklı başında olmak koşuluyla Hitler'le insan gibi görüşülebileceği gibi saçma bir düşüncede hala direniyorlardı. Demokrasi geleneğiyle yüzyıllardır halk ilkesine bağlanmış İngiliz ileri gelen çevreleri, bilinçli ve hınzırca bir ahlaksızlık tekniğinin yanı başlarında yükselmekte olduğunu, yeni Alman rejiminin hukuk alanında uluslararası bağları işine gelmediği her an bozabileceğine ne akıl erdirebiliyor ne de erdirmek istiyordu. Açık ve geniş düşünen, serüvenin her türünü çoktan bırakmış olan İngilizlere bu kadar kısa zamanda böylesine çok şey ele geçirmiş bir adamın işi son aşamaya kadar götürmeyi göze alması olanaksız geliyordu. Onlar Hitler'in önce başkalarına, daha çok Rusya'ya yöneleceğine ve bu arada kendisiyle şöyle ya da böyle bir anlaşmaya varılabileceğine hala inanıyorlar, bunu umuyorlardı. Buna karşı bizler, en korkunç şeyleri beklemeyi çok doğal saymaktaydık. Çünkü dayakla öldürülmüş bir dostun, işkence görmüş bir arkadaşın hayali hepimizin kafasında yer etmişti. Bundan ötürü de daha sert, daha keskin, daha acımasızca bakıyorduk. Hor görülmüş, kovalanmış ve hakları elinden alınmış bizler, soygun ve iktidar için hiçbir bahanenin saçma ve yalan sayılmayacağını iyi biliyorduk. Başına gelmedik kalmamış bizler, ve henüz hiçbir sınavdan geçmemişler, biz sığınanlar ve İngilizler ayrı diller konuşuyorduk. Bizler dışında İngiltere'de tehlikenin gerçek boyutlarını gereği gibi kavramış çok az kişi, çok az İngiliz bulunduğunu söylemekle sanırım abartmış olmam. Bir zamanlar Avusturya'da olduğu gibi kaçınılmaz sonu içim burkularak önceden ve açıkça görmek durumundaydım. Ama burada bir yabancı, konukluğu hoş karşılanan bir kişi olarak uyarmayı göze alamazdım. Alın yazısının kızgın damgasını taşıyan bizlerin elinden yaklaşmakta olanın acı tadı dudaklarımızı yaksa da, dostça kucağını açmış bu ülkeye acıyıp üzülmekten başka şey gelmiyordu. Ama en karanlık zamanlarda bile çok yüksek manevi değerlere sahip bir düşünce adamıyla görüşmenin sonsuz bir avunç ve ruhsal bir güçlendirme sağlayacağını felaketten önceki o son aylarda Sigmund Freud'la geçirdiğim dostça saatler bana iyice öğretmiş bulunuyor. 83 yaşında ve hasta bir insanın Hitler'in Viyana'sında kalmış olduğu düşüncesi aylardır beynimi kurcalıyordu. Neyse ki sonunda eşsiz Prenses Maria Bonaparte, ustaya çok bağlı öğrencilerinden biriydi, özgürlüğünü yitirmiş Viyana'da yaşamak zorunda kalmış, Bu çok önemli insanı kurtarıp Londra'ya getirmeyi başarmıştı. Freud'un adaya ayak bastığını gazetede okudum. Yok olduğunu sandığım dostumu cehennemden kurtulmuş ve yine karşımda gördüğüm gün hayatımın en mutlu günüydü. Bizlerin döneminde insan ruhu üzerine bilinenleri kimsenin inemediği bir derinliğe ve genişliğe ulaştırmış olan Sigmund Freud'u, bu büyük ve güçlü düşünce adamını tek başına direndiği, herkesten ayrı düşünüyor diye damgalandığı günlerinde tanımıştım. Gerçeğe aşırı bağlı ama bir yandan da gerçeğin sınırlılığını bilen bir kişi olarak bir gün bana %100 alkol nasıl yoksa %100 gerçek de olmaz demişti. O güne değin hiç ayak basılmamış, herkesin ürküp kaçındığı insan iç dünyası ve içgüdü alanına gözünü kırpmadan girmekle üniversite ve üniversitenin sağ solu kollama kaygılarından uzaklaşmıştı. Oysa bu alan o günlerde henüz saygıyla ağza alınan bir dokunulmazdı. İyimser liberal dünya adamının, dünyanın öne sürdüğü güdülerin mantık ve ilerleme yoluyla giderek bastırılması savını, kendi bilinçaltı psikolojisi yöntemiyle çürüttüğünü, Freud'un kendini rahatsız edeni yok say yöntemi için kendisi acımasızca her şeyi açığa vurduğundan tehlike oluşturduğunu belli belirsiz seziyordu. Ama bu herkesin rahatını kaçıran, tek başına kişiye yalnızca üniversite ve eski tip sinir doktorları karşı gelmiyordu. Bütün dünya, bütün eski dünya, eski düşünce biçimi, uzlaşmacılar ve bütün bir dönem ondan korkuyor, ona bir kökten değiştirici gözüyle bakıyordu. Doktorlar ona yavaş yavaş sırt çevirmeye başlamıştı. Doktorluk yapamaz oldu. Tezlerine, hatta sorunları ele alışındaki yürekliliğe, bilim yoluyla karşı çıkamayanlar, rüya üzerine kuramlarını Viyana usulü alt etmeye kalkışıp alaya almak ve sosyete toplantılarında şaka konusu yapmak isterler. Yapayalnız kalan Freud'un her hafta düzenlediği tartışma akşamlarına katılan pek az sayıda ve ona çok bağlı birkaç kişilik bir çevrede yeni bilim psikanaliz ilk biçimini almaktaydı. Freud'un ana ilkelerine dayanarak hazırlanmakta olan yepyeni düşünce devriminin gerçek kapsamını iyice anlamadan bile bu olağanüstü adamın güçlü davranışı beni çoktan fethetmişti. Genç bir insanın kendisine örnek alacağı gerçek bir bilim adamı sonunda karşımızdaydı. Kesin doğruluğunu bütün belgeleriyle sağlamı almadıkça hiçbir yeni görüş ortaya atmayacak kadar tedbirli ama bir varsayımının gerçekliğine inanınca da bütün dünya karşı koysa bir kaya gibi hiç sarsılmazdı. Kişi olarak alabildiğini alçak gönüllü ama ortaya attıkları için her kavgayı göze almaya kararlı ve bilgilerinde savunduğu gerçeklere ölünceye değin bağlıydı. Düşünce bakımından onun kadar gözü pek bir insan olamazdı. Freud düşündüğünü her zaman söylemeyi ve bu açık ve sert konuşmalarıyla insanları huzursuz ettiğini ve altüst ettiğini bilse de göze alırdı. Güç bir durumdan kurtulmak için önemsiz de olsa en ufak bir ödün vermezdi. Erotik yerine seksüalite ya da libido demek gibi bir kelime oyununa başvursa ve hele sonuçları üzerinde sertlikle duracağına onları işaret etmekle yetinseydi, Freud kuramlarının 3/5'ünü hiçbir akademik dirençle karşılaşmadan ortaya atabilirdi. Buna hiç kuşku yok. Manevi yüreklilik kavramı için bence bu dünyada başka kurbanlar gerektirmeyen tek kahramanlık, bir simge aradığımda Freud'un açık ve sakin bakışlı kara gözlerini ve tam erkek yapısını görürüm hep. Onur kazandırdığı yurdundan Londra'ya sığınmış bu insan, yaşadığı yılların sayısı bakımından iyiden iyiye yaşlı, üstelik ağır hastaydı. Ama hiç de öyle bitkin ve beli bükülmüş değildi. Viyana'daki bunaltıcı günlerinden sonra sevincini yitirmiş ve perişan bir insanla karşılaşacağım diye içimden biraz korkmuştum. Ama onu her zamankinden daha özgür, hatta daha mutlu buldum. Beni Londra'nın dışındaki evinin bahçesine çıkarmış ve bir zamanlar pek sert duran dudaklarını çevreleyen hafif bir gülümseyişle "Şimdiye kadar bundan güzel bir yerde oturdun mu?" diye sormuştu. Maria Bonaparte'ın eliyle kurtarılmış olan o sevgili küçük Mısır heykellerini gösterirken "Yine evimde değil miyim?" demişti. Yazı masasının üstünde yeni bir müsveddenin büyük sayfaları açık duruyordu. 83 yaşındaki ihtiyar Her zamanki yuvarlak ve okunaklı yazısıyla her gün yazıyordu. İçini dolduran güçle hastalığı, yaşlılığı, sürgünü ve her şeyi yenmişti. Varlığının uzun kavga yıllarında içinde birikmiş olan iyi yanları şimdi özgürleşmiş dışarıya taşıyordu. Yaşlılık onu yalnızca biraz yumuşatmış, başına gelenler daha dikkatli yapmıştı. Eskiden herkesten uzak duran adam şimdi arada bir yumuşak davranıyordu. Kolunu karşısındakinin omzuna koyuyor, parıldayan gözlük camlarının arkasındaki bakışları ile insanın içini ısıtıyordu. Bütün o yıllarda Freud'la yaptığım her konuşma bana hep yüce bir düşüncenin tadını vermiştir. Onunla konuşmak hem öğrenmek hem hayran kalmak demekti. Düşündüğünü gözünü kırpmadan söyleyen ve her tür ön yargıdan uzak olan bu eşsiz kişinin bütün sözleriyle tam bir anlaşmaya varılırdı. Başkalarının düşünce ve duygusunu açıklığa ulaştırmayı çoktandır hayatının içgüdüsel amacı bilen bu insanı hiçbir görüş heyecanlandırmazdı. Ama hayatının en son yılı olan son karanlık günlerde yaptığım uzun görüşmeler kadar başka hiçbir şeyi bir daha ele geçmez böylesi diye bir minnetle hatırlamamışımdır. Odasına girildiği an dış dünyanın bütün çılgınlıkları arkada kalırdı. En korkunç şey soyutlaşır, en karma karışık bile apaçık olur. Günlük ve geçici şeyler onun önünde dize gelip büyük çevrimsel evreye geçerdi. Gerçekten derin düşünceli ve kendisini aşmış kişinin kendi ölüm acısına kişiliği dışında bir nesne gözüyle baktığını ben ilk olarak onda gördüm ve yaşadım. Ölümü de yaşaması da büyük bir yiğitlikti. Freud o sıra ağır hastaydı ve çok geçmeden de öldü. Hasta damağıyla konuşmakta çok zorluk çektiği açıkça belliydi. Heceleri teker teker söylemenin ona verdiği güçlüğü görüp de utanç duymamak elde değildi. Ama o güçlü isteğinin bedence çekilen önemli acılardan daha ağır bastığını ve çelik gibi iç dünyasını dostlarına göstermekten çok hoşlanır, karşısındakinin yakasını kolay kolay bırakmazdı. Ağzı acı çekmekten gitgide küçülürken o en son günlerine kadar masa başında çalışmalarını sürdürdü. Hatta geceleri acıdan uyuyamazdı. Oysa eşsiz, sağlam ve deliksiz bir uyku onun 80 yıl boyunca en büyük güç kaynağıydı. Bu durumda bile uyku ilacı ya da uyuşturucu bir iğne istemedi. Berrak iç dünyası bu gibi yumuşatmalarla bir saat bile uyusun istemiyordu. Acı çekme pahasına da olsa uyanık kalmak, düşünmemektense acılar çekerek de olsa düşünmeyi elden bırakmamak istiyordu. O en son anına kadar bir düşünce yiğidiydi. Korkunç bir boğuşmaydı onunkisi, sürdükçe de yüceliyordu. Ölümün gölgesi yüzüne gittikçe daha açık vurmaktaydı. Yanakları çöküyor, şakakları içine göçüyor, ağzı çarpılıyor, dudakları sözleri güçlükle fısıldar oluyordu. Ama o karanlık gölge Freud'un gözlerine bir şey yapamıyordu. Ele geçirilemeyen birer gözetleme kulesine benzeyen, ardında yiğit bir ruhu gizleyen gözlere. Bir gidişimde benim için kuşağının en yetenekli ressamı olan ve Freud'u pek sayan Salvador Dali'yi yanıma almıştım. Ama ben ustayla konuşurken Dali'nin çizdiği taslağı ona hiçbir zaman gösteremedim. Göstermeye göze alamadım. İleriyi görmeyi bilen Dali, Freud'un bedeninde ölümü çizmişti. Sonuna kadar başarıyı elden bırakmayan zamanımızın bu en güçlü iradesinin ölümle pençeleşmesi gittikçe daha korkunçlaştı. Yazmaya devam edemeyeceğini, etkisini fazla sürdüremeyeceğini iyice anladığı gün, her şeyde açık olmak onca düşüncenin en yüce yanıydı. Romalı bir yiğit gibi acılarını dindirmesi iznini doktora verebildi ancak. Bir benzeri daha olmamış bir hayatın eşsiz bir son buluşuydu. Kötülerin kötüsü günümüzün sayısız ölüleri arasında bile unutulamayacak yücelikte bir ölümdü. Biz dostları tabutu İngiltere toprağına bırakırken yurdumuzun yetiştirdiği en yüce kişiyi yabancı bir mezara verdiğimizi biliyorduk. 34. ayrımın sonu sayfa 324.